Ayrım 3.
Sayfa 33. Üretim süreçlerinde merkezin gücü temel sermaye mallarının üretiminin ya da teknik bilgisini elde tutmasında. Örneğin her ülke geliştirilmiş melez mısır tohum üretse de geliştirilmiş anasu tohum merkezden satın alma durumunda ya da nükleer enerji üretse de buna ilişkin donanım ve teknik bilgi için yine merkeze başvurmak zorunda. Günümüzde bunlar sürekli evrime sokulduğu ve entelektüel haklar sıkıca korunduğu için merkezin dışında kalanların bunu aynı hızda izlemesi zor. Örneğin eski SSCB askeri, teknoloji, uzay araştırmaları, bazı tıp dalları ve bunun gibi alanlarında merkezle başa güreşiyor, hatta ara sıra öne çıkabiliyordu. Ne var ki elektronik devriminde geri kalınca askeri teknolojisi de ikinci sınıf oldu. Gorbaçov'un 1980'li yılların ortasında ABD'nin karşısında pes etmesine yol açan etkenler arasında bu önemli bir rol oynadı. Bilimsel buluşları yaratmak yetmiyor, bunları üretim süreçlerine uygulayıp mallara, hizmetlere dönüştürmek ve bunların satışını sağlamak üzere gerekli talebi yaratmak aynı ölçüde önemli. Bu bakımdan merkez içinde önemli farklar var. Örneğin İngiltere merkez içindeki yeri açısından giderek çaptan düşüyor olsa da hala önemli bilimsel buluşlara kaynaklık etmede ön planda geliyor. Ama bunları sanayi uygulamada artık eski etkenliği yok. İşte ABD hem buluşların yaratılması, örneğin 1976-91 arasında tıp, fizik, kimya gibi pozitif bilimlere verilen 102 Nobel ödülünün 63'ünü ABD'li bilim kişileri aldı, hem sanayi uygulanmasında birinci. Aynı dönemde ve aynı dallarda ABD'yi çok geriden 9'ar ödülle İngiltere ve Almanya izliyor. Ne var ki İngiltere buluşları sanayi uygulamada geri kaldığı için bunları çoğu zaman ABD'ye satıyor. Oysa Japonya küçük buluşlarda ve buluşları sanayi uygulayıp rekabet gücü yüksek mallara dönüştürmekte ön planda. Science Station endeksindeki yayın sayısında ve yeni buluşlar için alınan patent sayısında ABD'den sonra ikinci. Avrupa bu sonuncuda üçüncü geliyor. Merkez dışında şimdilik bu konuda tek aday geniş alanlı yani Tayvan, Singapur, Hong Kong dahil Çin Halk Cumhuriyeti olabilecek gibi gözüküyor. Zaten bu alanda çok başarılı olan bir ülke sonunda ırk kültür farklarından bağımsız olarak merkeze giriyor. Bunun en yakın örneği Japonya. 1960'lı yılların ilk yarısından itibaren malların kalitesini iyileştirmesi, küçük de olsa buluşları büyük sanayi kapasitesinin ve finans gücünün devleşmesiyle merkezin bir parçasına dönüştü. Çin uzak geçmişte yaptığı sulama sistemiyle bir mühendislik harikası yarattığı gibi kağıttan pusulaya, porselenden ipeye, baruta kadar pek çok buluşu Avrupa'dan çok önce gerçekleştirebilmiş. Ayrıca son yıllarda silah gücünü artırarak büyük oynamaya soyunmuş gözüküyor. 1997 Temmuz ayı başında İngiltere'den geri aldığı Hong Kong ise tam bir finans devi. Çin'in ekonomik gücüne yeni bir boyut ekleyecek. Rusya Federasyonu'nun da hem Çarlık hem SSCB dönemlerinde bu açıdan hatırı sayılır başarılarla dolu bir geçmişi var. Ancak 1991 sonrasındaki dağılma sürecinde Rusya Federasyonu'nun içine düştüğü siyasal ve ekonomik kriz, 1989-96 arasında GSMH'deki toplam düşüş %50 kadar, o denli şiddetli, geleceği o denli belirsiz ki bu konuda bir yorum yapmak çok zor. Eğer bunları aşabilirse, Rusya Federasyonu da bu alanda başa güreşebilecek bir ülke. Tekrar komünizm totaliter devlet biçimine dönmedikçe merkeze kabul edilmesi kesin. Çünkü sanatı ve kültürüyle, tarihiyle de merkeze çok yakın. Nitekim 1990'lı yılların ikinci yarısındaki perişan ekonomisiyle ve demokrasiden iyice uzakta kalan siyasal rejimiyle G7'nin artı Rusya olması bunu gösterdi. Üçüncü aday ise herhalde Güney Kore olacak. Devleşen sanayi kapasitesi, dünyanın dört bir yanına yayılan şirketleri, çok iyi eğitilmiş ve çalışkan disiplinli halkıyla Japon modelini rahatça izleyebilecek yetenekti. Açlığın pençesinde giderek edilgenleşen Kuzey Kore ile bütünleşerek nüfus ve toprak boyutunu büyütmesi olasılığı da bu imkanı güçlendirmekti. Dünya Bankası'nın 1995 verilerine göre artık yüksek gelirli ülkeler arasına kişi başına 10 bin dolara yaklaşan geliriyle katılmış bulunuyor. Bu çözümlemeye göre yakın gelecekte merkeze en güçlü adaylar Asya kıtasından çıkacak. Ama tek başına teknolojik buluşlar sanayi gücü merkezin güçlü üyesi olmak için yeterli değil. Gerekli olsa da. Merkez teknolojik değişmeleri çeşitli yollardan kendi dışında kalan dünyayı istediği yol ve yöntemle yayabiliyor. Bir kere şirketleri dış dünyaya dolaysız yatırım yaparken çoğunlukla kendileri açısından eskiyen teknoloji, genellikle emek yoğunluğu daha yüksek teknoloji oluyor bu, buraları aktarabiliyor. Ayrıca lisans ve teknik bilgi anlaşmaları buna aracılık edebiliyor. Tabii GATT Uruguay Round 1993 sonuçlarına rağmen taklit olgusu da var. Tüketim kalıplarının yayılması ise satın alma gücü elverdiği durumlarda daha kolay. Reklamlar, moda dergileri, turizm, filmler buna aracılık ederken önce çevrenin ithalatı artıyor. Bu belirli bir tüketim düzeyini işaret edince dolaysız yatırımlar, franchising anlaşmaları ve bunun gibi yollardan üretim tüketimi izleyebiliyor. Tabii merkez şirketleri en yeni teknolojiyi patent süresince kendilerine saklıyor. Kopya ya da hırsızlığa karşı devletleri de gerekli yaptırımları devrede tutuyor. Kısacası merkezin önderlik ettiği, daha doğrusu çoğunlukla merkez şirketlerinin yarattığı ve dünyanın görünümünü değiştiren buluşlar zaman içinde merkez dışına taşmakta, üretim ve tüketim biçimlerini değiştirmekte. Mal, hizmet, sermaye pazarları ne kadar serbest, değer yargıları ne kadar merkeze yaklaşmışsa bu süreç o ölçüde güçlü ve hızlı işleyebiliyor. Bu etkilerin ulaşamaması ya satın alma gücünün düşüklüğünden ya da Batı'nın değer yargılarını reddeden siyasal İslam'ın otoriter rejimlerinden kaynaklanıyor genellikle. Ve bu nedenle siyasal, kökten dince İslam baş düşman ilan ediliyor. Geçmişte Doğu Bloğu'da böyle bir engeldi. 2. Haberleşme, düşünce kalıpları oluşturma ve pazarlamada etkenlik. Merkez yeni teknoloji ve bununla üretim gücünü elde tuttuğu gibi birçok hizmeti de elde tutuyor. Medyadan interneti iletişim kanalları haberleri ve bilgiyi yayarken dünyanın geri kalan kısmında fikirlerin oluşumunu etkiliyor. Dünya çapında yayınların %70'inin İngilizce olması, insanların düşünsel biçimlenmesinde öncelikle ABD, İngilizce konuşan ülkelerin ne denli etken olabileceğini göstermeye yeter. Bilgi kaynakları bu dilde olunca toplumsal değer yargıları kaçınılmaz olarak merkezin değerler sisteminden ve yarattığı paradigmadan etkileniyor. Haberlerin büyük bölümü de buradan kaynaklanınca o toplumların değerler süzgecinden geçmemiş bilgiye ulaşmak çok zor. Gerçi bugün her yerde bu kıstı açmak için bir çaba var. Ama bu çaba temel gerçeği değiştirmeye yetmiyor. Eskiden daha sınırlı kalan bu etkileme televizyonun ve kişisel bilgisayarın PC yayılmasıyla ailelerin bile şekillendirilmesinde rol oynuyor. Yaşama, konuşma, davranma biçimleri üstelik merkezde gerçekte olduğundan çok, örneğin TV filmlerinde pembe dizilerde gösterildiği kadarıyla etkili oluyor. Bunlarsa tüketim kalıplarını ve sonuçta ekonomik koşullar elverişliyse buna uygun üretim biçimlerini getiriyor. 1. Dünya haberlerinin çoğunu merkezin haber ajanslarının ürünü. Bunlar da gerçeği kendilerinin algıladıkları ya da yansıtmak istedikleri biçimlerde dünyaya yayıyor. Örneğin SSCB dağılıncaya kadar hepimiz Sovyet askeri gücünün büyüklüğüne inandık. Oysa Körfez Savaşı'nda Sukut füzeleri Patriotlar karşısında tökezleyince, hatta SSCB kısa sürede dağılıverilince olayın nedenle abartılmış olduğu anlaşıldı. Yani merkez düşünce dünyasındaki etkenliği sayesinde yaşamımızı biçimlendirdiği gibi dünyayı nasıl algılamamız gerektiğini düşünüyorsa onu öyle biçimlendirmede de güç sahibi. 2. Bu alanda sosyal bilimlere ilişkin ders kitapları ve diğer yayınların etkenliğini ihmal etmemek gerekiyor. Burada ABD'nin çok büyük ağırlığı var. Nedeni sosyal bilimleri felsefe planından çıkarıp pozitif bilime yaklaştıracak çözümleme yöntemlerini getirmesi ve kuramları pozitif bilimlerinkine yakın bir dille ifade edebilmesi. Bu yaklaşım, başta ekonomi, sosyal bilimleri, gündelik yaşama ilişkin sorunların anlaşılması, çözümlenmesi ve bunlara ilişkin çözümlerin üretilebilmesinde kullanılabilir araçlara dönüştürdü. Bu kitaplar ABD dışındaki merkez ülkelere kadar merkezin dışındaki dünyada da ya doğrudan İngilizce dilinde veya yerel dile çevrilerek ya da bunlara esas alan telif kitaplar yazılarak kullanılır hale geldi. Düşünce dünyasını şekillendirmede ve yeni paradigmalar yaratmada olduğu kadar politik üretilmesinde de bu kaynakların büyük etkisi olduğu kuşkusuz. Örneğin ABD'de kalkınma iktisadı ya da Keynesçi okuldan kaynaklanan kuramlar küreselleşmenin politikaları gereği ders kitaplarından dışlanınca ABD ders kitaplarına örnek alan geri kalan dünyada da olan olarak dışlanıyor. Böylece iktisat bölümünün paradigması ve bundan türetilen politikalar küreselleşme gereklerine uymuş oluyor. 3. Nihayet pazarlama kanalları malların dünya çapında tanıtılması, dağıtımı, satış alanında da merkez şirketleri ön planda rol oynuyor. Pazarlamada kar paylarının yüksekliği dolayısıyla bu alan çok cazip. Ne var ki bunun küresel çapta yürütülmesi büyük örgütlenme, finansman, teknoloji istiyor. Bu nedenle küresel boyutlu pazarlama işlerini ancak merkez şirketleri yürütebiliyor. United Fruit Company, Orta Amerika'dan aldığı muzu Avrupa'da, Orta Doğu'da, dünyanın her yerinde pazarlayabiliyor. Ama bir Panama şirketi bunu yapamıyor. Kar paylarının çok cazip olması bu alanda merkez içi çekişmelerin bir kaynağı. Avrupa Birliği, Orta Amerika muzunun kendi alanında pazarlanmasına karşı, Afrika'da benim eski sömürgelerim var. Fransa, İngiltere ve Belçika'nın Orta Amerika'dan niçin alayım diyor. Aslında bunun temel nedeni Afrika'dan Avrupa'ya pazarlamayı yapan AB şirketlerinin Orta Amerika'dan muz getiren ABD pazarlamacıları tarafından saf dışı bırakılması. Mesele burada. Yani pazarlama konusunda merkez içi sürtüşme bu kesimin yüksek kar marjı ile çalışmasına ilişkin bir olay. Merkez dışındakiler ise aynı örgütlenme, finansman, teknoloji gücünden yoksun olduğu için ya buraya hiç giremiyor ya girse de tutunamıyor. Cargill, United Fruit Company gibi dev pazarlama şirketleriyle ABD burada da birinci. Merkezin markaları ise doğudan batıya, kuzeyden güneye her yerde. Ya bu markaları kullanma hakkı bir bedelle elde ediliyor ya kaçak olarak taklit ediliyor. Türkiye'deki Lacoste gibi. Ya da şirketlerin dolaysız yatırımlarıyla dağılıyor dünyaya. Ancak yolu ne olursa olsun tüketimde, üretimde damgasını vuruyor. Özellikle lüks tüketimdekiler aynı kalite malın birkaç katı fiyata satılmasını mümkün kılmakta. Tıpkı aynı gümüşün tuğra damgalı olduğu için birkaç misli, tuğranın niteliğine göre fiyata satılması gibi. Ticari markalarda bir kere yerleşti mi hem mal hem markayı kullanma hakkı satılırken üreticisine iyi para getiriyor. Yerleşmiş moda olmuş markalar her şekilde önemli bir rant kaynağı. Merkez kendi içinde markaların değiş tokuşunu yaşarken marka geliştiremeyen merkez dışı dünya salt marka alıcısı durumda kalmakta. Yani markaya şartlanmış olmanın rantını ödüyor. Kendisi yüksek kaliteyi tuttursa bile o markayı yerleştirmenin gerektirdiği haberleşme araçlarını yeterli ölçüde kullanabilme olanaklarından yoksun. Markaları tanıtacak moda dergilerini dünyada okutamıyor. Yeni moda yaratıp kabul ettiremiyor. Kendisine benzemeyi kendi dışındakiler için bir üstünlük işareti saydıramıyor ve bunun gibi. Başta ABD merkezin sahip olduğu bu olanakların hiçbiri merkez dışı dünya açısından geçerli değil. Merkez dışı dünya bunların salt alıcısı durumda. 3. Finans gücü araçları ve kurumlarında etkenlik. 1. Merkezin kuşkusuz en büyük gücü finans kaynaklarını elde tutması, finans piyasalarını tam egemen olması. Bir kere uluslararası tüm işlemlerde geçerli paralar merkezin paraları. Başta ABD doları, onu geriden izleyen Japon yeni ve Alman markı sadece işlemlerde mübadele aracı değil, aynı zamanda rezerv parası olarak talep ediliyor. İsviçre gibi İstanbul nüfusunun yarısından biraz fazla nüfusu olan 6.3 milyon kişi ama dünya finans sisteminde kara paranın aklanması dahil ön planda rol oynayan bir ülkenin parası İsviçre frank bile bu açıdan çok önemli. ABD doları uluslararası işlemlerin neredeyse 3'te 2'sine yakın %60 bir tutarını gerçekleştiren araç olması, rezerv para olarak ön planda yer alması açısından tartışmasız bir numaralı para. AB'nin doları rakip olarak yaratmak istediği euro gerçekleştiğinde doların küresel konumunu sarsabilecek gibi gözüküyor. Bir paranın dünya parası olması tabii paranın sahibi ülkeye ciddi sorumluluklar yüklüyor. Başta paranın değerinin korunması, yeterli miktarının arz edilebilmesi, ekonominin her alanında gücünü sürdürmesi ve bunu kullananların bu güce inanması geliyor. Güç ve güven sarsıldığında ülkeyle birlikte parası da çaptan düşüyor. Bunun en iyi örneği İngiliz sterlini, 1. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde tartışmasız bir numaralı dünya parasıyken 1960'lı yıllardan sonra giderek çaptan düştü. Zaten 2. Dünya Savaşı bittiğinde ABD doları çoktan onun yerini almıştı. Nedeni İngiltere ekonomisinin gücü açısından giderek merkezin zirvesinden tabanına doğru kayıyor olmasıydı. ABD'nin gücü ve dünyanın buna inancı öyle ki yıllardır 100 milyar dolar civarında dış açık verdiği halde dolar gücünü sürdürüyor. Oysa Alman ve Japon paralarının gücü bu ülkelerin büyük dış fazlalarıyla birlikte giden bir olgu. Doğu Almanya ile birleşmeyi izleyerek Almanya'da dış fazlaların azalması, Alman parasının yüksek faizlerle gücünü sürdürmesine yol açtı. Buna karşılık 1990'lı yılların başlarındaki durgunlukta ABD'de faiz hatları yerlerde sürünürken kısa vadeli faiz hattı %3 dolar gücünü sürdürdü. Dönemin ikinci yarısında ABD hızla gelişi ve dış açıklar sürerken dolar hem Japon yeni hem Alman markı karşısında giderek değer kazandı. Yine eşitler arasındaki birincilik burada da çok açık. Bir dünya parasına sahip olmanın ülkeye sağladığı ekonomik yararlarsa sayılamayacak kadar büyük. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yürürlüğe giren Bretton Woods sisteminde anahtar para olan doları merkez bankaları arasında altına dönüştürülebilirliği söz konusuydu. Bu sistem çöküp Ağustos 1971 kağıt para temeline dayalı dalgalı kur sistemine geçildiğinde bu sorumluluk ortadan kalktı. Altın para sisteminden tasfiye edildi. Yani doların artık maden değeri yok. Yararların başında dolar gibi bir paranın mübadele ya da rezerv için dünyada talebi arttığında kağıt doları basarak karşılığında her türlü işlemi yapabilmek geliyor. İthalat fazlasını bu kağıt parayla karşılayıp halkın refahı artırılabilir. Dış dünyada sermaye piyasalarında yerli şirketlerin hisseleri ele geçirilebilir. Kredi verilip faiz alınabilir. Dahası da var. Günümüz Türkiye'sinde örneğin halk TL'ye güvenini kaybettiği, buna karşılık mali piyasalar tam serbestleştirildiği için rahatça cebinde ABD doları, Alman markı ve bunun gibi paraları taşıyor. Bunu bir övünç meselesi yapan yöneticilerimiz bu serbestliğin Türk halkı için ne büyük bir kazanç olduğunu TV ekranından halka anlattılar. Oysa halkın cebinde TL yerine dolar ya da mark taşıması Türkiye'nin ABD'ye ya da Almanya'ya faizsiz kredi vermesi demek. Başka bir deyişle dünya parasıyla malları, şirketleri satın aldığınız gibi bu gibi durumlarda faizsiz kredi de alabilirsiniz. Dünya ticaretinin büyümesi, sermaye hareketlerinin artması bu tür paraları talebi artırır. Aynı zamanda ne kadar çok sayıda ülke bu paraların alanına girerse ne kadar çok ülke konvertibiliteye geçip bu paralarla rezerv tutma durumunda kalırsa, rezerv talebi artacağı için bu paraların sahibi ülkelerin durdukları yerde kazançları da o ölçüde artar. Güçlü ülkenin güçlü parasının sağladığı rant, küresel boyuta ulaşmaktadır günümüzde. 1990 öncesi dünyada Sovyet bloku, Komekon çerçevesinde çoğunlukla takas temeline dayalı ticaret yapıyor. Ruble 350 milyon kişiyi kapsayan bir alanda geçerli para oluyordu. Ancak ruble konvertibiliteye bir para olmadığı için bu sınırlar dışında geçerliliği yok. Bu sistemin dağılması dünya paralarına başta ABD doları, Alman markı ve Japon yeni bir pazar açmıştı. Dağılmayı izleyerek eski Sovyet Cumhuriyetlerinin bir kısmı hemen kendi paralarını yaratmayı denediler. Azerbaycan'ın manatı gibi. Rusya rublenin yakın çevrede kullanımdan düşmesinin ciddiyetini kavradığı için gerektiği terbiyevi önlemleri aldı. Bu cumhuriyetlerin bir kısmı şimdi tekrar ruble alanına kayıyor. Yani rublenin hiç olmazsa eski SSCB alanında kullanımda kalmasına çalışılıyor. Ancak Rusya'da ekonominin çökmesi, bırakın BDT, Birleşik Devletleri topluluğu ülkelerini kendi topraklarında bile dolarizasyon olgusunu önleyemedi. Yani SSCB'nin dağılması sonuçta dolara yaradı. Doğu Avrupa'nın ABA eklenilmesi ise şimdilik Alman markına, yakın gelecekte ise Euro'ya yarayacak. 1980'li ve 1990'lı yıllarda çevre paralarının da yeniden yapılanma programlarıyla konvertibiliteye sokulmasının etkisi de aynı. Dünya parası sahibi ülkenin dünyadan kendine kaynak aktarmadaki gücü, Fransa başkanı olduğu yıllarda General de Gaulle'i çok rahatsız etmişti. Doların altına konvertibile olduğu 1960'lı yıllarda Fransa Merkez Bankası rezervlerinde biriken dolarları hep altına çeviriyordu. Bu yıllarda ABD'nin çok uluslu şirketleri, ÇUŞ, dönemin ortak pazarında büyük dolaysız yatırımlar yapıyor, Avrupa'yı istila ediyordu. ABD parasını bu gücüne karşı bir Avrupa parası yaratma fikri daha o yıllarda oluştu. Werner raporunun tarihi 1970, Avrupa para sisteminin devreye girme tarihi 1979, Avrupa para birliğinin gerçekleşeceği tarih ise 1999. 1980'den sonra konvertibilite gelişmekte olan ülkelere GOÜ yayıldıkça, 1989'dan sonra Doğu Avrupa'nın Sovyet sisteminden ayrılan üyeleri ve eski SSCB cumhuriyetleri dolar mark alanına girdikçe bu paralar durduğu yerde rant yapar hale geliyor. Bu da güçlü olmanın rantı. Japon yeni de artık bir numaralı bir dünya parası. Çevresindeki orta ya da üst orta gelirli ülkelerin ticaret, yatırım, kredi yolları ile yoğun ilişkilerde bulunduğu Japonya, aynı zamanda dış fazlaları nedeniyle dünyanın büyük çapta kredi verebilen, yatırım yapabilen ülkeleri arasında bulunuyor. Paranın getirdiği rant uluslararası düzeyde satın alma gücünün yükselmesi yoluyla da beliriyor. Artan mübadele hacmi, artan rezerv talebi, para ikamesi yoluyla parası halkın güvenini kaybeden ülkelerde, halkın yarattığı para talebi, bir yandan parası bu biçimde talep artışı yaratamayan ülkelerin parası karşısında güçlü ülke paralarına reel değer kazandırıyor, bir yandan da söz konusu ülkenin dış açıklarını finanse ediyor. Yani daha az güçlü ya da güçsüzden güçlüye doğru küresel boyutlu bir kaynak transferi ortaya çıkıyor. Kutsal kitabın sahip olana daha fazla verilecektir. olmayanınsa hiçbir şey olmayacaktır sözü gerçekleşmiş oluyor. Rusya Federasyonu Çin gibi ülkeler askeri güçte, teknolojik yeniliklerde merkezle rekabete soyunabilseler bile sınırları dışında paralarının değeri bugün için sıfır. Yarın da ABD doları ya da Japon yeni veya AB'nin Eurosu gibi paralar arasında yer alabileceklerini düşünmek güç. Çünkü böyle bir dünya parasına sahip olmak için o ülkelerin ekonomideki gücünden, finans alanındaki güçlü kurumlarına, dünya ticaretindeki yerinden yarattığı küresel güvene kadar bütün altyapıya sahip olmaları gerekiyor. İşte bunun içindir ki Rusya Federasyonu 1993 sonu 1994 başından itibaren eski SSCB yeni BDT ülkelerinin tekrar ruble alanına dönüşünü kendi yöntemleriyle, yani karışıklıklar, iç savaşlar, etnik kavgalar yaratarak gerçekleştirmeye çalışıyor. ABD ile yarışmayı bir toplum felsefesi, bir yaşama savaşına döndüren Fransa, Afrika'daki eski sömürgesi birkaç küçük devletin hala Fransız frangı alanında kalmasından kendine bir dünya devleti olma payı çıkarıyor. Euro'nun doları ciddi bir rakip olma olasılığı karşısında ABD yayınlarının çoğu bunun AB için yaratabileceği rizikoları vurgulayıp duruyor. 2. Finans gücü, merkezin uluslararası bankaları, dünya finans pazarıyla bütünleşmiş para ve sermaye piyasaları, her geçen gün yenileri ortaya çıkan finansal araçları, orada burada küresel düzeyde en karlı alanlarda yatırım fırsatlarını değerlendirmeye hazır muazzam miktarda yatırım fonları, derecelendirme, rating kurumları, IMF, Dünya Bankası ve yan örgütleriyle bir bütün. Günümüzde zaten küreselleşme denen olgu en çok bu alanda geçerli. Merkezin bu muazzam finans gücü en karlı yatırım alanını Patagonya'nın steplerinden Taklamakan çölüne bulup orada yatırım yapmak istiyor. Merkezdeki durgunluk bütün kapıların bu kaynaklara açık tutulmasını gerektiriyor. Öyle ki merkezde çok düşmüş olan kar hadleri nedeniyle merkez dışındaki alanlarda nerede daha yüksek kar haddi varsa orada yatırım yapabilsin. 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren jet hızıyla ve ABD önderliğinde merkezin kendi yöntemleriyle düşünce dünyasındaki egemenlik, kredi vermeme veya ticarete ambargo koyma tehdidi, iktidarları değiştirme ve bunun gibi. Gerçekleştirilen finansal serbestleşmenin nedeni bu. Özelleştirme ise bunun ayrılmaz bir parçası. Bu konu ileride incelenecektir. Merkezin etkili olabildiği merkez dışı dünya kısa sürede bu düzene sokuldu, Türkiye dahil. Hem de merkezin en anlı şanlı ekonomistleri kurumsal düzeyde bir ülkenin makro dengesi kurulmazdan önce yapılacak finansal serbestleşmenin bu dengeyi giderek bozacağını gösterdikleri halde. Ancak kar haddini yükseltme baskısı giderek artarken, başta ABD, faiz haddleri yerlerde sürüklenirken kimsenin kuram falan düşünecek hali yoktu. OECD çerçevesinde bu iş sıkı bir denetim altında gerçekleştirildi. Yani merkez kendi içinde bile bu işi oluruna bırakmadı. Nitekim ABD kısa sürede bunun meyvesini topladı. Merkez kurumlara ve tanımlara egemen olduğu için kavramların içeriğini kendi işine geldiği gibi değiştirebiliyor. Finans konusuyla çok yakından ilişkili konvertibilite kavramında tanım değişikliği buna iyi bir örnek. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yürürlüğe giren altın dolar esasına dayalı Bretton Woods sisteminde bir paranın konvertible sayılması için sadece mal hizmet hareketlerinin serbestleştirilmiş, cari işlemler bilançosu serbestliği olması yeterli sayılıyordu. Sermaye hareketleri her yerde bir veya diğer biçimde kısıtlıydı. Yurt dışına sermaye çıkışını kısıtlamak için ABD, İngiltere gibi ülkeler bile sınırlama getirmişti. Almanya, 1982 yılına kadar DM'nin istikrarsızlığını önlemek için kısa vadeli sermaye hareketlerini kısıtlamaya tabi tutmuştu. Merkez dışındaki dünyada ise bu hareketler iyice kısıtlıydı. Günümüzde ise konvertibilitenin tanımı farklı. Bu sadece mal hizmet değil, aynı zamanda sermaye hareketlerinin serbestleştirilmiş, sermaye hareketleri bilançosu serbestliği olmasını gerektiriyor.